SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 23 Mayıs 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Cumartesi günü federal seçimler düzenlendi. Bazı dinleyicilerimizin tahminleri doğru çıktı. Yeni hükümeti İşçi Partisi ve Anthony Albanese kuruyor. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da seçim sonuçları hakkında hazırladığımız bölüm var. Programın ikinci yarısında da yazar Halil Babil'le bize sonuçları yorumlayacak. Size bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Yeni Başbakan Anthony Albanese, Tokyo'daki dörtlü liderler toplantısına katılmak için yola çıktı. Rusya, ülkenin doğusundaki askeri saldırısını yoğunlaştırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski daha fazla kan döküleceği konusunda uyardı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maltepe'de düzenlenen Milletin Sesi mitingine yaklaşık 600 bin kişi katıldı. Avustralya'nın yeni başbakanı Anthony Albanese, dörtlü liderlerin Tokyo'daki toplantısına katılmak üzere yola çıkarken, Japonya'da yüzlerce kişi protesto gösterileri yapıyor. Bazı göstericiler yürüyüş yaparken, diğerleri yerde bağdaş kurarak oturdu ve üzerlerine İngilizce "Savaşa hayır" ve Japonca "Savaşlara karşı çıkın, savaş odaklı toplantıları ezin" yazan parlak sarı yelekler giydi. Ota bu eylemlere katılanlar arasındaydı ve Çin Merkez Televizyonu toplantının Ukrayna'daki çatışmayı uzatacağından korktuğunu söyledi.
West European countries and NATO members led by the US.
Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO üyeleri Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı yoğunlaştırdı. Ukrayna'ya askeri malzeme sağladılar, Rusya'ya yaptırımlar uyguladılar diyen OTA, bütün bunlar çatışmayı durdurmayacak, aksine yoğunlaştıracak ve uzatacaktır. Bu tür eylemleri affedemem diye konuştu. İklim savunucuları yeni hükümetin iklim değişikliği sorununu çözmek için önemli iyileştirmeler yapmaya çağırıyor. İklim eylemi için Orman Yangınından Kurtulanlar Oluşumu'nun başkanı olan ve kendisi de bir orman yangınından sağ kurtulan Joe Dodds, artan farkındalıkla iklim değişikliğinin seçimlere giden yolda birçok seçmen için önemli bir motive edici konu olduğunu söyledi. Dodds, çevre konusunun hassas olduğunu ve yetkililerin acil önlem alması gerektiğini söyledi.
We want to see progress on this issue desperately, urgently, fast progress because I think the
bu konuda ilerleme görmek istiyoruz çünkü sıfır emisyon hedeflerinin mümkün olduğunca sıkı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğa bizim bu konular etrafında dolaşmamızı beklemeyecek diyen Dodds, sera gazı emisyonlarımızı azaltma konusunda çığır açmamız gerekiyor diye konuştu. 21 Mayıs Cumartesi gecesi Avustralya'nın yeni başbakanı olarak Anthony Albanese'nin ağzından çıkan ilk sözler yürekten gelen uluru bildirisi oldu. Ve şimdi İşçi Partisi'nin Avustralya yerli halkı bakanı olacak olan Linda Burney, partinin bildiriyi tam olarak uygulama taahhüdünü yineledi. Bildiri 2017 yılında yayınlandı ve Avustralya'nın ilk halklarını güçlendirmek için anayasal reformlar çağrısında bulundu. Yemin ettikten sonra bakanlığı başkanlığı devralacak olan Linda Burney, ABC'ye bildiriyi uygulamak için muazzam miktarda çalışma yapılacağını, ancak bunun yeni İşçi Partisi hükümeti için en önemli öncelik olduğunu söyledi.
Anthony and I went out to Uluru over 12 months ago to recommit Labor to the implementation.
Anthony ve ben 12 aydan uzun bir süre önce İşçi Partisi'nin Uluru bildirgesini uygulaması konusunda yeniden taahhütte bulunmak için Uluru'ya gittik ve dikkat çekici bir şekilde bu hafta Uluru bildirisinin 5. yılı. Diyen Burney, bu çok yüksek bir öncelik ve İşçi Partisi grubu tarafından %100 desteklenmektedir diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü şu anda Avrupa'daki birçok ülkeye, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'ya yayılmış olan bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği salgınını tartışmak için acil bir toplantı düzenledi. İlk olarak maymunlarda tanımlanan maymun çiçeği Batı ve Orta Afrika'da daha yaygın ve tipik olarak yakın temas yoluyla yayılıyor. Semptomlar genellikle ateş, baş ağrısı ve deri döküntülerini içeriyor. Almanya'nın Avrupa'da şimdiye kadarki en büyük virüs salgını olarak tanımladığı salgında geçen hafta Avrupa'da 100'den fazla vaka görüldü. Kanada'nın Halk Sağlığı Müsteşarı Dr. Teresa Tam, Afrika dışındaki farklı ülkelerde bu kadar çok vakanın rapor edildiğini görmek dünya için alışılmadık bir durum diye konuştu.
It's unusual for the world to see this many cases reported in different countries.
Bence herhangi bir salgının başlangıcında bulaşma yollarını anlamaya çalışmak için ağı genişletmeliyiz diyen Tem, şu anda gördüğümüz küresel durum göz önüne alındığında muhtemelen birkaç hafta boyunca meydana gelebilecek bazı gizli bulaşma zincirleri olmuştur diye konuştu. Maymun çiçeği için spesifik bir aşı yok, ancak Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların hastalığa karşı %85'e kadar etkili olduğunu söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ülkenin doğusundaki askeri saldırısını yoğunlaştırmasıyla daha fazla canın kaybedileceğini söyledi. Rusya destekli ayrılıkçıların 2014'ten bu yana elinde tuttuğu toprakları genişletmek amacıyla Donbas bölgesinde artan topçu ve füze saldırıları haberleri geliyor. Ukrayna parlamentosu sıkı yönetim ve buna karşılık silahlı kuvvetlerdeki seferberlik tedbirlerini 23 Ağustos'a kadar uzatmak için 22 Mayıs pazar günü oylama yaptı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Kiev'e gitti ve savaşın başlamasından bu yana ülkenin parlamentosuna hitap eden ilk yabancı lider oldu. Zelenski, Duda ile yaptığı basın toplantısında şunları söyledi.
Today, from 50 up to 100 people may die in the most difficult direction in the east of our state.
Bugün ülkemizin doğusunda en zor istikamette 100 kadar kişi ölebilir diyen Zelenski, dünyada herkesin konuştuğu ülkemizi ve bağımsızlığımızı savunuyorlar diye konuştu. 48 yaşındaki bir kişi 23 Mayıs pazar günü New York'ta metro vagonunda vurularak öldürüldü. Trenin Manhattan'daki Canal Street istasyonuna varmasının ardından kaçan kimliği belirsiz silahlı saldırgan polise göre hala serbest. Saldırı geçen ay bir adamın Brooklyn metro trenine ateş açması ve 10 kişiyi yaralaması ve Ocak ayında şizofreni hastası bir adamın ölümcül bir şekilde bir kadını trenin önüne itmesi de dahil olmak üzere şehrin toplu taşıma sistemindeki bir dizi rastgele saldırının sonuncusu oldu. New York Polis Teşkilatı'ndan Kenneth Corey, toplu taşıma sisteminde güvenliği sağlamak için takviye kuvvetlerin görevlendirildiğini söyledi.
We've pushed a lot of additional officers down into the subway system. We continue to do that to patrol this.
Metro sistemine çok sayıda ek polis gönderdik diyen Corey, sahip olduğumuz bu çok kapsamlı toplu taşıma sisteminde devreye gezmek için takviye ekipler göndermeye devam ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz diye konuştu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ediyor. Ziyaret 2 yıldan fazla süren kısıtlamaların ardından ülke sınırını yeniden tamamen açmaya çalışırken ihracatı arttırmayı ve daha fazla turist çekmeyi amaçlıyor. Ardern bir hafta önce eşinin pozitif çıkmasıyla başlayan 2 haftalık izolasyon döneminin ortasında virüse yakalanınca yolculuk riske girmişti. Ardern, büyük teknoloji şirketleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Kaliforniya valisiyle görüşecek. Ancak Başbakan Joe Biden'la görüşüp görüşmeyeceği henüz belli değil. SBS bugün 6. ücretsiz kanalını açıyor. SBS World Watch 30 ülkeden uluslararası haber servislerini yayınlayacak ve insanlara dünya haberlerine tercih ettikleri dilde erişim şansı verecek. 24 saatlik özel kanal aynı zamanda SBS'in Arapça ve Mandarin televizyon haber bültenlerinin de yeni adresi olacak. SBS World Watch kanal 35'te ve SBS On Demand'dan izlenebilecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 600 bin kişinin katıldığı İstanbul Maltepe'de düzenlenen Milletin Sesi mitinginde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacı sorunu ve kaçak girişlere değindi.
Özellikle Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var. Yol geçen anına dönen, bu sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler. 8 milyon kişiyi plansız, programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar. Gidecekler. Davulla, zurnayla, kardeşçe göndereceğiz onları.
Sahneye çıkmadan önce ekonomik kriz yüzünden zorluk çeken vatandaşları halkın arasından dinleyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi aydınlığa kavuşturmak için söz verirken şunları söyledi.
Ülkemize çöken zifiri karanlığı parlak bir aydınlığa kavuşturmak için bu ülkenin bütün onurlu insanlarının hakkını ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacağım. Bu ülkeden çalınanları tavizsiz geri alacağıma, işte burada milletimin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Söz veriyorum, söz veriyorum.
Dün sosyal medya hesabından Milletin Sesi mitinginden görüntüler paylaşan Kılıçdaroğlu, bu çığlık en önemli meselemizdir notunu düştü. Bu arada devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı ise mitingle ilgili alandan geniş açılı fotoğraf geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting öncesi vatandaşlarını uyarmıştı. Yayınlanan bu uyarı sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Flake'e yayınlanan uyarı sebebiyle rahatsızlık iletildi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca geçmişte Amerika'da yapılan büyük gösteri ve organizasyonlarda gerçek mermi, elektroşok cihazı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını anımsatarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden çarpıcı bir çıkış geldi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız, bu ülkeyi yöneteceğiz diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türk toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmek gerekiyor diyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık gelen tepkilere yanıt verdi. Şık Twitter'dan yaptığı açıklamada topluma yayılmış ayrımcılığa ve bundan beslenen siyasetin ötekileştirme, kutuplaştırma üzerinden yarattığı riske dikkat çekmeye çalıştığım bir ifadenin bağlamından koparılıp böyle yorumlanmasına mı, bu saçma yorumun altında birikenlere mi, yoksa bunu fırsat bilenlere mi şaşırmalı ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşmasından dolayı Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte partililere seslendi. Akşener, bu aziz milletin helal oylarıyla inşallah birinci parti çıkacağız. Ben de o iktidarın hak edilmiş birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah diye konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Osmanlı padişahlarından Abdülhamit'e benzeten İYİ Parti lideri Akşener'e Erdoğan yanıt verdi. Akşener'i hedef gösteren Erdoğan, Abdülhamit Sultan'a dil uzatan, laf atan hanımefendiye şunu sormak lazım. 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamit'e hakaret haddini aşmazlıktır. Ve bu haddini aşanlara bu millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsveç Başbakanı Anderson'a İsveç terör örgütlerine siyasi, finansal ve askeri desteği sonlandırmalı dedi. Bu yönde somut adımlar atmaya çağırdı. Erdoğan ayrıca Türkiye'ye yönelik silah ambargosuna da son verilmesi gerektiğini söyledi. Gezi davası tutuklularına ilişkin Türkiye Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği tarafından İstanbul'da eylem düzenlendi. Yapılan açıklamada Gezi direnişini, Gezi davasında ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz denildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik çekincelerin olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 28 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 16 derece, Sydney'de sağanak yağışlı 19, Melbourne'da açık 17, Adelaide'de güneşli 22, Perth'te fırtınalı 17, Hobart'ta genelde açık 15, Brisbane'de sağanak yağışlı 22 ve Darwin'de de açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Federal seçimler bitti ama oyların sayımı devam ediyor. Birazdan seçim sonuçlarını incelediğimiz bölümü sunacağız sizlere. Sonra da sonuçların analizi için yazar Halil Babilli ile konuşacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Çok sayıda mesaj gelmeye başladı zaten. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Tabii ki Avustralya seçimleri hakkında mesajların çoğu. Mustafa Bey Sidney'den, Avustralya halkı sandığa gitti ve dünyaya demokrasi dersi verdi. Oy kullanan herkese teşekkür etmek lazım. Eğer bir ülkede devrim olacaksa bunu işçiler, emekçiler, halk gerçekleştirir. Bugün bu demokrasi devriminin tadını çıkarın. Hayatımız boyunca belki de bir daha böyle bir seçim göremeyiz. Daha refah, daha eğitimli, daha modern bir Avustralya için bu seçim hepimize hayırlı olsun demiş Mustafa Bey. Türkiye süper güç ülkesi hayali kurduk, süper göç ülkesi olduk demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Mahmut Bey, tam Avrupa Birliği'ne girecektik, bir baktık ki Arap Birliği'ne girmişiz, herkese iyi haftalar dilerim demiş bu dinleyicimiz de. Mahmut Bey, günahıyla, sevabıyla Avustralya olarak bir seçimi daha geride bıraktık. Sevinenler oldu, üzülenler oldu ama bana göre kazanan Avustralya halkı oldu. Nedeni ise burada seçim kazanan kişiye oy veren vermeyen herkesin başbakanı oluyor demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, İşçi Partisi zaferi öngörmüştü cuma günü. Emeklilerin verdiği oylarla tarihi bir başarı kazanan Albanese, Morrison amcaya kırmızı kart gösterdi demiş. Bu arada Sini'den Ertuğrul Akgül Bey'in mesajı şöyle. Genel seçimler hakkında iki şey söylenebilir. Kendisini buldozer olarak kabul eden bir lider nasıl yanlışlıklar yaparmış gördük. Zor durumda büyüyen bir gencin azimle yaptığını da gördük. Tek söz gözün aydın Avustralya diyor bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizde huzurunu bozanları, hayatını yıkanları, gülümsemeni ve neşeni çalanları, nankör insanları hayatından çıkarma işlemine sağlıklı yaşam demiş bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımızın devamına bakacak olursak genelde Avustralya federal seçimlerine odaklanıyoruz. Şimdi oyların sayımı devam etse de seçimlerle ilgili birçok şey belirginlik kazanmış durumda. Morrison dönemi artık sona erdi. Avustralya'da yeni hükümet yeminle bu sabah görevine başladı. Başbakan Anthony Albanese dışında Richard Marles, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı, Penny Wong, Dışişleri Bakanı, Jim Chalmers, Hazine Bakanı ve Katy Gallagher ise Maliye Bakanı olarak yemin ettiler. Şimdiye kadar oyların %70'den biraz fazlası sayıldı. Buna göre Temsilciler Meclisi'nde İşçi Partisi'nin 72, Liberal Ulusalcılar Koalisyonu'nun 52 sandalyesi olacak. 2022 seçimlerin en büyük kazananlarından olan Yeşillerin 3 sandalyesi olacak. Bu arada yeni mecliste en az 12 bağımsız milletvekili olacağı tahmin ediliyor. Albanese'nin başbakan olarak ilk yapacağı şey Tokyo'daki Quad zirvesine katılmak olacak. Dışişleri Bakanı ile beraber Tokyo'da Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri liderleriyle bir araya gelecek. Kabinenin geri kalanının çarşamba günü yemin etmesi bekleniyor. Cumartesi gecesi yaptığı zafer konuşmasını öne çıkan maddelerden biri de yürekten Uluru bildirisinin uygulamaya geçirmek ve parlamentoya yerli sesini getirme sözüydü. Hep beraber yürekten Uluru bildirisini sahipleneceğimizi söyleyen yeni başbakan, bildirideki anayasal tanınma çağrısını uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Dünyanın en çok kültürlü toplumu olmanın yanı sıra en eski kültüre de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşamamız gerekiyor diye konuştu. Albanese ayrıca Anglo-Keltik bir ismi olmayan ilk Avustralya Başbakanı olarak da öne çıkıyor. Engelli emeklilik maaşıyla geçinen annesinin büyüttüğü Albanese, sosyal konutlarda büyüdükten sonra Sydney Üniversitesi'nde ekonomi okudu. 59 yaşındaki Albanese, 1996'dan beri Temsilciler Meclisi'nde görev yapıyor. Büyürken İtalyan asıllı babası Carlo Albanese'nin öldüğünü düşünüyordu. Gerçeği çok sonra öğrendi ve Carlo Albanese ile 2014'te ölmeden kısa süre önce tanıştı. 9 yıl sonra partisini iktidara getiren yeni başbakan için 21 Mayıs'ta her şey istediği gibi gitmedi. Bunu da belirtmek gerekiyor. İşçi Partisi liderlerinin Batı Sydney'deki Fowler'den aday yaptığı ancak bölgeyle hiç ilişkisi olmadığı için büyük eleştiri çeken paraşüt aday Christina Keneally de meclise seçilemedi. İşçi Partisi'nin Fowler Kalesi'ni yıkan da bağımsız aday Dai Lay oldu. Oylar sayılmaya devam ederken Albanese'nin dışarıdan destek olmadan hükümeti kurabilme şansı devam ediyor. Ancak 76 sandalyeye ulaşamazsa da Yeşiller veya bağımsızlarla işbirliği yapmak zorunda kalabilir. Biraz önce mecliste başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada bağımsız olarak Temsilciler Meclisi'ne giren Rebecca Charkey, Bob Catter, Andrew Wilkie, Helen Haynes ve Zali Stegall'ın yeni hükümete karşı güvensizlik oylamasına red oyu vereceklerine dair güvence aldığını söyledi. Bu da 5 bağımsız adayın yeni hükümeti destekleyeceği anlamına geliyor. Bu arada Scott Morrison için de dün başbakan olarak geçirdiği son gündü ve bugünü de Sutherland'daki Horizon Kilisesi'nde geçirdi. Başbakan olarak son konuşmasını da bu kilisede yaptı. Başbakan veya papaz veya öğretmen veya polis memuru, Tanrı'nın hepimiz için bize bir çağrısı var. İnananlar olarak görevimiz güvenmek ve itaat etmek. Onun bize emri bu. İşiniz ne olursa olsun. Running a business, teaching in schools, working in the police force, doesn't matter. Başbakan veya papaz veya öğretmen veya polis memuru, Tanrı'nın hepimiz için bize bir çağrısı var diyen Morrison, inananlar olarak görevimiz güvenmek ve itaat etmek. Onun bize emri bu. İşiniz ne olursa olsun her gün inancımızı böyle yaşıyoruz diye konuşuyor. Seçimi kaybeden Morrison, Liberal Parti'nin liderliğini de bırakacak. Morrison artık Cook seçim bölgesinin temsilcisi olarak görev yapacak. Morrison'ın politikaları ve seçim kampanyası Liberal Parti'nin ılımlı kanadının hemen hemen tamamen yok olmasına yol açtı. Liberal Senatör Simon Birmingham, ABC'ye verdiği demeçte kadınların partiyi cezalandırdığını kabul etti. seçim sonuçlarında cinsiyetin kesinlikle bir etkisinin olduğunu kabul eden Birmingham, partisinin halktan gelen daha fazla kadın aday mesajını anladığını söyledi.
Particularly how do we ensure that we bring into the liberal fold more Australian women
and daha fazla sayıda Avustralyalı kadını liberal partiye çekmenin ve adaylar arasında daha fazla kadın olmasını garanti etmenin yollarına bakmamız gerekiyor diyen Birmingham, partinin modern Avustralya'yı daha iyi yansıtması gerektiğini de söyledi. Seçim sonuçları birçok uzman için de sürpriz oldu. Avustralya'nın tercihli oy sisteminde Liberal Ulusal Koalisyon ve İşçi Partisi'nin aldığı birincil oylar ilk defa bu seçimlerdeki kadar düşük çıktı. Seçmen, büyük partiler yerine bağımsız adaylar ve ufak partileri seçti. Oyların %70'ten fazlası sayıldı. Buna göre ilk tercih olarak Liberal Ulusalcılar Koalisyonu oyların %35.7'sini aldı. İşçi Partisi %32.8, Yeşiller %11.9, Pauline Hanson'ın One Nation'ın %4.9, iş insanı Clive Palmer'ın United Australia Partisi de %4.2 oy aldı. Bağımsız adayların aldığı oysa %10.5. İlk defa bir parti birincil oyların sadece %32'sini, yani 1/3'den azını alarak bir hükümet kuracak. Tercihli oyların iki partiye dağıtılması sonrası oyların %52'si İşçi Partisi'ne, %48'i de Liberal Ulusalcılar Koalisyonu'na gidiyor. Özellikle kadın bağımsız adaylar liberallerin en güçlü olduğu bazı seçim bölgelerinde rakiplerini egale edip Morrison'ın başbakanlığı devam ettirmesine en büyük darbeyi vurdu. Morrison hükümetinin Hazine Bakanı ve Morrison'dan sonra Liberal Parti lideri olarak görülen Josh Frydenberg, Melbourne'un Kooyong bölgesinden büyük bir ihtimalle seçilemeyeceğini kabul etti. Matematik olarak Kooyong'dan seçilmem hala mümkün ancak kesinlikle zor diye konuşuyor. Frydenberg'ün meclis dışı kalması sonrası artık Liberal Parti'nin muhafazakar kanadının lideri olarak görülen Peter Dutton'ın parti lideri olabileceği söyleniyor. Bu arada çok sayıda liberalin meclis dışı kalmasını sağlayan bağımsız kadın vekiller de önümüzdeki 3 yıl meclisten hangi yasaların geçeceğinde büyük söz sahibi olabilecek gibi görünüyorlar. Wentworth bölgesinden bağımsız vekil Allegra Spender mecliste kadın temsilinin önemine dikkat çekti. Artık kadınların göz ardı edilmeyeceğini anlamış olmalarını umuyorum diyen Spender, seçim sonuçlarının mecliste toplumun tüm katmanlarının yansıtılması talebini ortaya çıkarttığını söyledi. Yeşiller de büyük partilere yönelik tepkinin bir başka kazanını oldu. Yeşillerin lideri Erin Bent 3 sandalye beklediklerini söylüyor. Bent kampanyaların özellikle son dönemde sellerden çok çeken bölgeleri hedeflediğini söyledi. Queensland'in güneydoğusundaki Griffith, İşçi Partisi'nden, Ryan'ı da liberallerden almaya başardılar. Bent halkın küresel ısınmaya karşı daha kapsamlı politikalar talep ettiğini söyledi.
You've seen how much of an issue it was for people, and I think there was a real attempt from Liberal and Labor to bury it.
İnsanlar için küresel ısınmanın ne kadar önemli olduğunu gördük diyen Bent, liberal ve işçi partilerinin bu konuyu görmezden gelmeye çalıştığını söyledi. Biz kömür ve gaz üzerinden küresel ısınmayla mücadele edilmesi gerektiği konusunda son derece açığız diye konuştu. Bent, Albanese ile konuştuğunu ancak izlenecek politikalar veya olası işbirliğinin gündeme gelmediğini söyledi. Şimdi herkes İşçi Partisi'nin tek başına hükümeti kurabilecek 76 sandalyeye ulaşıp ulaşamayacağını izliyor. Sayın dinleyiciler, bir son dakika gelişmesi paylaşayım sizle. Kooyong'dan seçilmeyeceğini kabul etti Josh Frydenberg, Morrison'ın Hazine Bakanı. Josh Frydenberg'in siyasi hayatı bitmiş gibi görünüyor en azından şimdilik. Yani şimdi Peter Dutton'ın liberallerin başkanı olma yolu oldukça açılmış gibi görünüyor. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Birkaç tane daha Avustralya siyasetiyle ilgili gelen mesajları okumak istiyorum yayınımıza devam etmeden önce. Anthony Albanese eksik konuşmuştur demiş BS Rumuzu dinleyicimiz. Örneğin greve giden öğretmenleri, sağlık çalışanlarını, işçiliğin modern kölelik olduğunu, komşularla barışık geçinmemiz olması gerektiği gibi çok önemli konulara giremedi. Yanlış bir sistem, otobüs sistemin otobüs şoförü rolünü yapmamalıdır. Yeni bir çığır açması lazım demiş. Ayrıca bütçesi kısıtlanan adeta dışlanmak isteyen SBS ve ABC kuruluşları liberallerin pençesinden kurtulmuştur. Umarım yeni hükümet bunu görür, kapitalistlerin elinde olan medyayı bağımsız güçlü bir halde rayına koyabilir demiş bu dinleyicimiz. Bir başka mesaj. Mahmut Bey, Türkiye'de olsaydı bu devir teslim işi haftalar alırdı. Avustralya'da yıldırım hızıyla oluyor. Cumartesi günü seçimler yapıldı. Pazartesi günü başbakan değişti. Hepimiz için hayırlı olsun demiş. Bir de Mustafa Bey, Avustralya'daki federal seçimin bence en büyük olayı kadınların seçim sonuçlarını ciddi bir şekilde etkilemesi oldu diyor. Ayrıca bu seçilen bağımsız adayların seçim çalışmaları boyunca halkla kenetlenmeleri gerçekten takdir edildi bence. Küçük bir toplumun seçtiği adayı Avustralya parlamentosuna kazandırması demokrasinin en güzel örneği oldu demiş Mustafa Bey. Sayın dinleyiciler, arkadaşımız İsmail Kayhan federal seçim sonuçları hakkında Brisbane'li yazar Halil Babilli ile konuştu.
Halil Bey, seçim sonuçlarında en çok dikkatinizi çekenler neler oldu?
Seçim sonuçları şöyle ilginç. Aslında iki çoğunluk partisi de bu seçimlerle kaybetti. İşçi Partisi seçimi kazandı ama İşçi Partisi'nin seçimi kazanmasının sebebi aslında koalisyonun daha az kaybetmesinden ileri geliyor. Koalisyon toplamda %5.8 oy kaybederken İşçi Partisi %0.5 oy kaybetti ve bu aslında Avustralya'da bildiğim kadarıyla ilk kez olan bir şey. Aslında halkın verdiği bir mesaj bu bütün partilere. İktidar Partisi, Merkez Sağ İktidar Partisi ve ana muhalefet partisi olan Merkez Sol İşçi Partisi'ne halkın verdiği bir mesaj. Halk şunu dedi, sizler artık benim isteklerimi, sizler artık benim dertlerimi tam olarak anlamıyorsunuz. Ve oylarını daha küçük partilere kaydırdı halk. Yeşiller mesela %1.5 arttırdı oylarını. İşin en, galiba bu seçimlerden en karlı çıkanlar teal denilen, yani deniz mavisi diye belki tercüme edebiliriz. Kendileri teal diyen bağımsızlar oldu. Bu teal bağımsızlar 12 kadar, şu andaki son sonuçlara göre 12 kadar koltuk kazandılar. Teal bağımsızların, deniz mavisi bağımsızların aslında dayandıkları temel olarak iki tane nüve vardı. Bunlardan bir tanesi ne İşçi Partisi ne de koalisyon iklim değişimi ve yolsuzlukla mücadele hakkında gerekli çalışmayı göstermiyorlar. Öyleyse bizler bunların ikisinin arasında bir siyasi fraksiyon olarak, bağımsızlar olarak, tam olarak şey değil, yapısal olarak bir araya gelmeyen insanlarız biz. Ama yine de birbirimizle alakalıyız. Böyle bir şekilde seçimlere gidelim dediler. Ve 12 tane şey kazandılar, koltuk kazandılar. Yani aslında verilen mesaj bence çok açık. Artık Avustralya'da İki partili seçim düzeni bitmeye yaklaşıyor. İki partili düzen insanların isteklerine, iki partili düzen insanların dünya görüşüne, iki partili düzen insanların kaygılarına tam olarak cevap veremiyor. Şöyle de bir durum var. Tabii çok ilginçtir bu. Belki de bunu biraz daha açmak gerekiyor. Yeşiller 4 tane koltuk kazanmaya doğru gidiyorlar. Ve bu kazandıkları koltuktan 3 tanesi Queensland'de olacak. Queensland, Avustralya'nın belki de en muhafazakar eyaleti olarak biliniyordur, öyledir de. Ancak Yeşiller gibi solun da solunda belki de diyebileceğimiz bir partinin Queensland'de 3 tane koltuk kazanacak olması gerçekten çok ilginç. Özellikle benim de eski oturduğum seçim bölgesi, Ryan seçim bölgesinde insanların merkez sağ koalisyondan vazgeçip de hiç arada merkez sola bile gitmeden Yeşillere oy vermesi ve Yeşillerden bir meclise gönderiyor olması aslında halkın ne kadar da bu iki parti rejiminden diyelim bıktığını gösteriyor. Queensland'in tabii şöyle bir olayı var, şöyle bir durum var, bunu unutmamak gerekiyor. Queensland'in geçtiğimiz senelerde yaşadığı seller ve yangınlar aslında eyalette yaşayan insanların hala hafızasında. bu felaketler sırasında hükümetin acizliği ve bütün bu olan bitenlerin bilimsel olarak iklim değişimiyle desteklenmesi durumunda bile hükümetin bu konuda çok da fazla şey yapmayacağını söylemesi belki de iklim değişimini merkeze alan, en çok merkeze alan parti Yeşillerin oyların arttırmasına sebep oldu. Yani Queensland'liler baktılar ki kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar.
Burada bir şey sormak istiyorum Halil Bey. İki tane Queensland'dan Yeşillerin milletvekili çıkardığı kesin belki de üç olacak.
Evet.
Bu seçim bölgeleri yangınların, sellerin olduğu yerler mi yoksa farklı yerler mi?
Bunlar farklı yerler. Yangınların ve sellerin olduğu yerler yine merkez sağ oy verdi diyebiliriz. Bazı kemikleşmiş oy bölgeleri var. Mesela Bob Catter'ın her zaman oy aldığı bölgeler var. Catter Parti'nin her zaman oy aldığı bölgeler var. Bob Catter tam bir ne diyelim siyasetin duayeni. Partiler üstü bir insan oradaki insanların gözünde. Oradaki dediğim Kuzey Queensland'in. Mesela Yeşiller oralarda da oylarını arttırdılar. %20'ye yakın arttırdılar ama oradan bir milletvekili gönderemiyorlar meclise. Yeşillerin milletvekili gönderdiği seçim bölgelerine bakıldığında aslında daha çok kentli orta üst düzey gelir sahibi olan bölgelerden milletvekili gönderdiğini görüyoruz. Geçenlerde hatta bir makale vardı. Çok ilginç bir makaleydi. İnsanların oturdukları evlerin değerleri ile verdikleri oyları karşılaştırmışlar. Ve en düşük evlerine sahip insanlar ya aşırı sağ ya merkez sağ oy vermeye devam ediyorlar. Orta üst civarı olanlar Yeşillere ve evleri en değerli olan insanlar İşçi Partisi'ne oy veriyorlar.
Enteresan.
Evet, belki de tüm dünyada olan kent soyulu insanların, eğitimli insanların merkez solu oy vermesini görüyoruz burada da. Burada da aynı durum geçerli.
Bu dünya çapında bir eğilim mi diyorsunuz?
Biraz öyle değil mi? Son zamanlarda Amerika'ya baktığınızda da en işçi sınıfı, çalışan sınıf, işte bu flyover state dedikleri Kaliforniya ile şeyin arasında, New York'un arasında olan kısım, bunlar da çoğunlukla Trump'a oy vermişlerdi. Kapitalin en yoğun olduğu yerler işte Kaliforniya, New York ya Amerika'da ne kadar sol var diyebiliriz o da tartışmalı ama yani daha liberal partiler oy verdiler. Kamala Harris'e başa gelmesinde etkin oldular. Yani evet kent soylu ve eğitimli insanların belki de dünyadan bekledikleri biraz daha farklı. Bu da dünyayı belki biraz daha grift okuyabildikleri için bu tip partilere oy veriyor olabilirler. Bilmiyorum Türkiye'de de çok farklı mı? Çok uzun zamandır takip etmiyorum Türkiye'yi ama merkez sol partilerin en yoğun olduğu yerlere bakmak lazım. Oy aldıkları bölgelere bakmak lazım. Gelir seviyeleriyle karşılaştırmak lazım.
Liberal Parti bu seçim yenilgisinden sonra toparlayabilir mi? Ne düşünüyorsunuz Liberal Parti konusunda?
Şimdi o da çok ilginç bir konu. Çünkü Liberal Parti'yi toplayacak olan insan Frydenberg'de. Şu andaki Hazine Bakanı, eski Hazine Bakanı, sabık Hazine Bakanı Frydenberg'in Liberal Parti'yi toplaması düşünülüyordu. Frydenberg çok sağlam bir, öyle düşünüyor daha doğrusu, çok sağlam bir oy temeli olan, 50 yaşında henüz, genç, çok dinamik, çok halkla aslında birebir iletişim kurmayı becerebilen bir insan. Şu anda Hazine Bakanı, yani eski Hazine Bakanı'ydı. Ancak Frydenberg seçilemedi. Bölgesini bir bağımsıza kaybetti ve meclise giremiyor. O yüzden Liberal Parti'nin başında olamayacak. Bakıldığında çok ilginç bir şekilde Liberal Parti'nin başına gelecek olan en muhtemel adayın Peter Dutton olduğu gözüküyor. Peter Dutton'ı bilenler bilirler. Gayet şahin bir insandır. Biraz sağında bir insandır. Ve Liberal Parti'nin toplanmasına ne kadar yardımcı olacağı tartışılır. Çünkü bölücü bir insandır. Yani kaynaştırıcı değil. Daha çok polemik yaratıcı. Tamamıyla dış politikada tamamıyla şahin bir insan. Liberal Parti'nin kendi içinden birini çıkarması gerekiyor benim görüşüm. Çünkü bir Peter Dutton'da kalırsa Liberal Parti'nin oyları azalmaya devam edecek. Ve bu ülke için belki tehlikeli olacak. Çünkü bu seçimlerde görülen başka bir şey de United Australia'nın, Clive Palmer'ın partisinin %4.2 aldığı, Paul Hanson'ın partisinin One Nation'da %4.9 aldığı görülüyor. Bu neredeyse %10. Şimdi One Nation'a aşırı sağ diyebiliriz. United Australia'ya ne kadar aşırı sağ diyebiliriz bilmiyorum. Ama bunlar yine de dünyayı çok farklı okuyan partiler. Çok skeptik partiler. Tamamen içe kapanma yanlısı olan ve dünyaya kendi gözlerinden bir nevi düşmanca bakan partiler. Liberal Parti eğer, liberal derken aslında tüm koalisyondan bahsediyorum. Yani Barnaby Johnson'un da içinde olduğu gruptan bahsediyorum. Eğer koalisyon kendine yeni bir lider bulamazsa ve Peter Dutton'la devam ederse oylarının belki de bir kısmını One Nation'a United Avustralya'ya daha çok kaydırabilir. Bu da One Nation ve United Avustralya'nın meclise insan sokması sebep olabilir. Çünkü şu anda bakıldığında iki parti de meclise biri %4.9, diğeri %4.2 oy aldığı halde iki parti de meclise kimseyi sokamamış durumda. Böyle bir tehlike olabilir. Liberal Parti'nin koalisyonun belki de biraz daha radikalleşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir.
Yeni Başbakan ve İşçi Partisi'nin durumuna ne diyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz?
Valla Anthony Albanese ilginç bir adam. Bir kere zengin bir insan değil. Şu ana kadar Avustralya'da biz belki de son 10 senede hep zengin başbakanlar gördük. Zenginden kastımız işte hali vakti yerinde özel okullara gitmiş. Belli bir sosyal dokunun içinden gelen, benzer sosyal dokuların içinden gelen insanlar gördük. Anthony Albanese böyle biri değil. Annesi devlet yardımıyla geçinmek zorunda kalan sakatlığı dolayısıyla. Aynı zamanda bekar ve anne tarafından yetiştirilmiş biri. Evli değil. En son evli olmayan bir başbakan ne zaman gördük? Hatırlamıyorum. Galiba ilk oluyor. Evli değil. Kız arkadaşıyla beraber yaşıyor. Enerjik bir insan. Ve söylediği şu laf belki de çok önemliydi. Ben serveti sadece eşit dağıtmak için değil, serveti yaratmak için iktidara gelmek istiyorum dedi. Bunu partinin sol çizgisinden sapma olarak değerlendirenler oldu. Bir kısımda bunu partinin artık kapsayıcı bir parti olduğunu söyledi. Bir kısmı da bunun partiyi artık kapsayıcı bir parti haline getirmek için gerekli atılmış bir adım olduğunu söyledi. Şöyle bir zor durumda olacaktır Anthony Albanese. Aslında ekonomi Avustralya çok kötü durumda değil. İşsizlik oranları geçenlerde açıklandı. Son 46 yılın sanırım en düşük işsizlik oranıydı. %3.9. Dünyadaki durum söz konusu olduğunda bu rüya gibi bir durum. Enflasyon yüksek, evet, ama dünyayla karşılaştırıldığında gene de çok yüksek bir durumda değil. Avustralya'nın ekonomisi yine göreceli olarak dünyayla karşılaştırıldığında çok kötü durumda değil. Yani bir enkaz devralmadı İşçi Partisi şu anda. Ancak tüm ekonomide, tüm dünyada olduğu gibi ekonomide tık tık tık diye bağıran bazı şeyler var. Saatli bombalar var. Bunların patlaması durumunda tüm ihale haliyle İşçi Partisi'ne kalacak. Ve bunları toplaması gerekecekleri Albanese'in. Böyle bir durum var. Kendisinin dikkatli olması gereken.
Halil Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle: AKP eski milletvekili İTÜ Profesörü Pelin Gündeş'in itirafına göre diyor ki, bana gelen bilgilere göre sığınmacılar konut alan veya almayan toplamda 8 milyon yabancıya vatandaşlık verilmiş. Bunlardan 3.8 milyon oy kullanacakmış AKP. Bu sığınmacıların oylarıyla toplamda 64 milletvekili çıkarmayı planlıyormuş. Bu bilgiler AKP'den ayrılmadan ve vekilliği bitmeden önce MİT üzerinden kendisine verilmiş. Bu büyük bir ihanettir. Bu bir işgaldir. Evet, ben de Avustralya'da oy kullandım ama aradaki fark, Avustralya'da ülkesine hainlik yapacak bir diktatör yok ve ben Taliban değilim. Ayrıca bizler apar topar vatandaşlık verilmedi. Demiş bu dinleyicimiz. Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu'na senle seçim kazanamayız iması verilip İstanbul mitingine katılınmazken CHP seçmen anketinde 4. sırada çıkıyor ama Kemal amcanın "çekilin önümden, bana engel olmayın, ben seçimlere gideceğim ve Erdoğan karşısında üst üste 12. yenilgimi alacağım, rekorlar kitabına girip yüklü para alacağım" dediğini maalesef kimse anlamıyor demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Komutan Rumuzu dinleyicimizde SBS Turkish olarak milli bayram günlerimizde o günlere özel bölümler hazırlarsınız, çok memnun oluruz. Bu vesileyle toplumumuzun geçmiş 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım demiş bu dinleyicimiz. Ali Bey, adalet ve insan hakları varsa yeni hükümet aborjinlerin katliama uğratıldığını ve onlardan resmen özür dileyip compensation edilmeli. Ümit ederiz SBS Radyosu öncülük eder buna demiş bu dinleyicimiz. Bir başka ismini vermeyen dinleyicimiz de, demokratik bir seçim kampanyası ve liderlerin 3 kere televizyonda yüz yüze tartışması değerliydi. AKP'den önce Türkiye'de de uygulanıyordu. Ne yazık ki birçok demokratik hakkı gasp ettiler demiş bu dinleyicimiz. Şimdi spor bölümümüze geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu hem Türkiye'de hem Avustralya'da çok sayıda heyecanlı maç vardı. Uzun süredir sporda bu kadar heyecanlı bir hafta sonu yaşamadık. Belgrad'daki EuroLeague finalinde Anadolu Efes Real Madrid'le karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın son çeyreğinde rakibinden 3 sayı daha fazla atan Anadolu Efes final maçını 58-57 kazanıp üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi süper finalinde ise Vakıfbank İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-22 ve 25-21 alan Vakıfbank 2-0 öne geçse de rakibi 3. seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette yine ağırlığını koyan Vakıfbanklı oyuncular seti 25-21 alarak yine Avrupa şampiyonu oldu. Vakıfbank'ın kadınlar voleybol takımı bu yıl Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Aksa Sigorta Kupa Voley'de ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde kupayı kaldırdı. Takım bir sezonda 5 kupa kazandı. Süper Lig'de ise sezon bitti. Son maçlarda sonuçlar şöyle. Antalya 1, Galatasaray 1, Gaziantep 2, Rize 0, Sivas 2, Kayseri 1, Altay 2, Kasımpaşa 4, Beşiktaş 1, Konya 1, Yeni Malatya 0, Fenerbahçe 5, Başakşehir 3, Trabzon 1, Fatih Karagümrük 0, Alanya 1, Hatay 4, Giresun 1 ve Adana Demirspor 7, Göztepe 0. Ligde Trabzonspor 81 puanla şampiyon, Fenerbahçe 73 puanla ikinci ve Konya 68 puanla üçüncü sırada. Önümüzdeki sezon Trabzon Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan başlayacak. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayacak. Konya ve son hafta Trabzon'u yenerek ligi dördüncü tamamlayan Başakşehir seneye UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Türkiye Kupası'nda Kayseri ile Sivas 26 Mayıs Perşembe günü finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne playofflardan katılma hakkı da kazanacak. Bu arada Avustralya A Ligi'nde de heyecan zirvede. Hafta sonunda yarı final ikinci maçları oynandı. İlk maçta evinde Melbourne Victory'e 1-0 yenilen Western United deplasmanda intikamını aldı ve rakibini kendi evinde 4-1 yenerek finale çıktı. Diğer yarı final maçında da sezonu lider bitiren Melbourne City evinde Adelaide'i 2-1 yenerek diğer finalist oldu. Melbourne City ve Western United arasındaki final maçı 28 Mayıs Cumartesi akşam 19.45'te oynanıyor. Toplum takımlarımıza bakacak olursak Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor evinde Altona Magic'i 3-0 yendi. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor yani Wirralsea United deplasmanda Caroline Springs'e 2-0 yenildi. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers deplasmanda Epping City'ye 1-0 yenilirken aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United evinde Moreland United'ı 2-1 yendi. Eyalet Kuzey, 5. ligindeki Tullamarine FC Aslan Gücü evinde Roxbury Park'ı 3-1 yendi. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sonuna gelmeden bir anonsu tekrar hatırlatalım size. Bugün SBS'in 6. kanalı yayın hayatına başlamış durumda. SBS World Watch kanalı Türkçe dahil 35 dilde yayın yapacak, haber bültenleri yayınlayacak. SBS ve SBS Wisden'de yayınlanan tüm haber bültenleri artık SBS World Watch'ta yayınlanacak. Televizyonunuzda 35. kanalı bulup SBS World Watch'un izleyicisi olma zamanı şu anda. SBS'in TRT'den aldığı Türkçe haber bülteni de her gece saat 22.30'da yayınlanacak. Daha fazla bilgi için sbs.com.au/worldwatch internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'nin yarın yayını yok. Ancak bütün en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca haber bülteninde yarın buralardan yayınlayacağız. Bir sonraki yayınımız 25 Mayıs Çarşamba günü saat 14'te.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.